Merhaba, ben Mesut Çelik. Mesut Çelik'le Canan'la da birlikteyiz. Bugün arkadaşlar ilk tematik yayınımızı gerçekleştireceğiz. Tematik yayın derken bir konu özelinde bu konunun profesyonel olmuş bir konuğumuzla beraber o konuya dair merak ettiğiniz sorulara cevaplar arayacağız. Tabii ki bir yayın formatımız olacak. Yani biz konuyu anlayabilirsiniz diye ilk başta konuğumuza sözü vereceğiz, sorularımızı soracağız. Daha sonrasında ise eğer chat panelinde sizin anlatılan konuya dair anlamadığınız noktaları görürsek sorduğunuz, bunları da yine konuğumuzla paylaşıyor olacağız. Konuğum aslında benim çok uzun zamandır teknoloji sektöründen yakinen tanıdığım, daha sonrasında ise kendi şirketini kurmuş olan Ahmet Usta. Abi hoş geldin öncelikle.
Hoş bulduk Mesut.
Sen şu anda fintech teknolojileri üstüne, finansal teknolojiler üstüne yayınlar yapıyorsun, sunumlar gerçekleştiriyorsun ve aynı zamanda Blockchain 101 isimli bir kitabın da eş yazarı olarak aynı zamanda bu kitabın yayınlanmasına, Türkçe'ye kazandırılmasında katkı sağladın. Ben teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum seni.
Ben teşekkür ediyorum.
Çünkü önemli çalışmalara imza attın ve bugün de burada Blockchain ve kripto paraları konuşacağız. Ben Bitcoin dedim başta çünkü kripto para deyince bugün Bitcoin konuşuluyor.
Evet, evet.
Bitcoin neden ilk akla geliyor kripto para dendiğinde?
Çünkü bu dünyayı yaratan temel unsurlardan bir tanesi o oldu. 2009 yılında, 2008 yılında ortaya çıktıktan sonra 2010 yılından sonra artık popülerleşmeye ve duyulmaya başladı. Tabii ilk dönemlerde sadece bilgisayar düşkünleri, nerd dediğimiz, geek dediğimiz insanların gündemindeydi. Yavaş yavaş daha sonra yayılarak, daha geniş kitlelerle buluşarak ve hızlı yükselişiyle birlikte, medyanın da buna ilgi göstermesiyle birlikte bugün herkes Bitcoin'i konuşur hale geldi.
Şimdi kripto para dendiğinde ilk olarak biz blockchain konuşacağız. Neden? Çünkü kripto para dendiğinde aslında bu teknolojinin kazandırdığı şey olarak finans dünyasına ve aslında teknoloji dünyasına blockchain sistemi söyleniyor. Evet. Blockchain sisteminin de önünün çok açık olduğu ve finans sisteminin geleceğe eğer bir adım atacaksa blockchain'le beraber atacağı da yine dillendirilen konularda. Blockchain nedir ve blockchain'i anlamadan bizim kripto paraları anlamamız mümkün mü şu anki sistemi?
Mümkün, yani mümkün değil dersek yalan söylemiş oluruz. Günün sonunda alınıp satılan bir emtia söz konusu olduğu için kripto paranın da dijital dünyadaki bir kayıt olduğunu göz önüne alırsak blockchain'i bilmeden de bir kripto paranın ne olduğunu anlayabiliriz. Ama tabii kripto paranın dijital dünyada var olabilmesini sağlayan şey altındaki yatan teknoloji, blockchain ve blockchain türevleri. Blockchain olmayan farklı türevler de var son zamanlarda gelişen ve piyasaya çıkan. Ama biz temel olarak bu iş ilk Bitcoin ile blockchain ile başladığı için blockchain'e odaklanarak biraz istersen ondan başlayalım. Uzun yıllardır bilgisayar ve teknoloji sektörünün içerisinde blockchain'i mümkün kılan teknolojiler zaten vardı. Yani işte hash dediğimiz özel algoritmalar ve hash değerlerinin çıkartılması verinin, buna bağlı olarak verinin bir takım kayıt merkezlerine, veri tabanlarına kaydedilmesi, dağıtık bir sisteme yayılması ve farklı noktalardan veriye ulaşılması gibi teknolojiler vardı. Ama 2008 yılında Satoshi Nakamoto adında, bugün hala daha bir adam mı, kadın mı, bir örgüt mü, devlet mi, ne olduğunu bilmediğimiz bir takma isimle, müstear isimle bir makale yayınlandı. Orada Bitcoin'in yapısından bahsediliyordu ve o yapı aslında bir blockchain teknolojisinde doğmasını mümkün kılan, farklı teknolojileri birleştiren bir yaklaşımdı. Ben şimdi blockchain'i hiç teknik şeyleri kullanmadan, altyapı ve araçları kullanmadan bir örnekle izah ediyorum verdiğimiz eğitimlerde ve konferanslarda. Yaptığım sunumlarda. Şöyle biliyorsunuz bu fiyat etiketleri var üzerinde delikler olan ufak. Gittiğiniz zaman mağazalarda üzerinde fiyatlar yazıyor. O etiketlerden elimizde belli bir miktar olduğunu düşünelim. 10 tane olsun mesela. Ama üzerleri boş. Bir de ipimiz olsun şöyle 50 santimlik. 10 kişiyiz bir salonda. Ben birincisinin üzerine adımı yazıyorum. Ahmet Usta. Sonra herkese diyorum ki Ahmet Usta yazdım. İpe takıyorum bir düğüm atıyorum. Herkes elindeki bir etiketin üzerine Ahmet Usta yazıyor, ipine takıyor ve bir düğüm atıyor. Sonra sıra sana geliyor. Çünkü ikinci kişi sensin. Mesut Çevik diyorsun, yazıyorsun, ipine takıyorsun, bir düğüm atıyorsun. Duyuruyorsun hepimize Mesut Çevik. Biz Mesut Çevik yazıyoruz, ipimize takıyoruz, bir düğüm atıyoruz. Sonra Erdi'ye geliyor sıra. Erdi Özağa diyor. Yazıyor adını, takıyor ondan sonra. Biz de aynı şekilde.
Ama birisi bir isim söyledi mi her etiket, her isim yazılıyor.
Tabii her yeni bir etiketin üzerine sıradaki anons eden kişinin adı yazılıyor, takılıyor ve bir süre sonra bizim bir ip üzerinde belli bir sırayı takip ederek oluşturduğumuz etiketler sıralanıyor. Şimdi akşamleyin herkes evine gitsin. Ertesi sabah herkes bir araya gelsin. Burada hain ben olayım. Aradaki etiketlerden birinin üzerine yazılan bir ismi değiştireyim. Yani burada amacı ya da şeyi sorgulamıyoruz. Neden böyle bir şey yaptığını sorgulamıyoruz. Farz edelim ki böyle bir senaryo var. Şimdi o etiketin üzerindeki yazıyı silip değiştirmem mümkün değil. Ne yapmam lazım? yani silmek tabii ki silgi kullanıp silebilirsin de farz edelim ki şeyle yazdık, dolma kalemle yazdık. Bütün etiketleri sökeceksin, oraya yeni bir isim yazacaksın, takacaksın ve bütün etiketleri tekrar düğümleyeceksin. Birincisi problem bu. Hadi bunu yaptığını farz edelim. Hepimiz bir araya geldiğimiz zaman etiketleri ortaya çıkartıp sıraya şöyle bir baktığımız zaman diyeceğiz ki ya hepimiz de buradaki etiketin üzerinde Ahmet Usta yazması gerekirken ya da işte Erdi yazması gerekirken başka bir isim var. Arkadaş bizim hepimizin elindeki kayıtlı zincirde belli bir mutabakat varken, belli bir düzen ve intizam, belli birbiriyle bir uyumluluk varken sen burada bir şey karıştırmışsın yani bir sorun var sende. Tamam mı? Biz seni dışarı atıyoruz. O kişiyi dışarı atarsın, kişi kaybeder, sistemin dışına düşer. Ama diğer herkes kendi arasındaki mutabakatı, anlaşmayı ve verinin bütünlüğünü korumaya devam eder. Aslında bu blockchain, biz bunu blockchain'i teknoloji dünyasında teknik imkanları kullanarak yapıyoruz. İşte o attığımız düğümler ve ipimiz, ipimizin kendisi zaman olsun. Düğümlerin her biri belli bir anda zaman damgasıyla dijital dünyada konulan ifade olsun. Düğüm. İşte o etiketlerimizin her biri bir bloğumuz bizim. Sıralı bir şekilde ilerliyor. Üzerine yazdığımız isimler bir veri. Veri illa Bitcoin olmak zorunda değil. Herhangi bir şey olabilir blockchain teknolojisinde. Verinin ne olacağını ve hangi kurallarla yazılacağını o sistemi kuran karar veriyor. Akabinde de tabii ki bir dijital dünyanın içerisinde böyle bir Ahmet, Mesut, Erdi gibi bir sıralama yok. Farklı sıralamalar var. Belki sıralamaları belirleyen farklı unsurlar var. O gibi sorunların da cevaplarını yine teknik yaklaşımlarla çözerek oluşturduğumuz yapılara biz blockchain diyoruz.
Yani bir değişik şeyle de anlatırsak eğer sistemdeki herkesin bir kayıt defterinin olduğu ve kayıt defterlerinde aynı şeylerin yazdığı, eğer araya bir farklı bir şey yazılırsa da diğer kayıt defterlerinde aynı şeyi bulamadıklarından dolayı yani oraya sokulmaya çalışılan kaydı geçersiz sayıldığı bir yapı.
Aynen öyle, doğru.
Yani herkesin aslında kayıt tuttuğu bir yapı bu.
Aynen öyle, kayıt defteri. Kayıt defteri denmesinin sebebi de şu, deftere yazdığımız bir satırı silemeyiz. Ancak üstünü çizebiliriz. Blockchain dünyasında da bir veri tabanı değildir blok. Yani bazı yerlerde dağıtık bir veri tabanıdır diye ifade ediliyor. Hayır, yanlış. Çünkü bir veri tabanı yapan 3 tane temel nitelik vardır. Insert, update, delete. Yani yaz, güncelle ve sil. Oysa blockchain dünyasındaki kayıtlar sadece yazılır. Güncellenmez ve silinmez. Ve bir zamana bağlı belli bir sıra içerisinde de yapıldığı için o düzen akışını daha sonra araya girip değiştirmek, bozmak mümkün değildir. Bunu bir kenara koyalım. Dolayısıyla bir kayıt defteri diyoruz biz buna. Herkes bir kayıt üzerinde belli bir mutabakat çerçevesinde ve belli kurallara bağlı kalarak ve bu kurallar değişken olabilir. Yani Bitcoin, blockchain ağı için farklı kurallar kullanılır. Ethereum ağında farklı kurallar kullanılır. Ya da başka geliştirilen ağlarda farklı kurallar kullanılabilir. Şimdi blockchain deyince insanlar hani bir tane internet var gibi algılıyor. Öyle değil. Blockchain bir platformdur. Bir platform teknolojisidir. O platform teknolojisinin kullanılmasını mümkün kılan birçok farklı platformlar var. Mesela Bitcoin bir platformdur. Ethereum başka bir platformdur. Litecoin başka bir platformdur. Bu şekilde platformlar olabildiği gibi Ethereum üzerinde de yine kendi kurallarımızı belirlediğimiz ama Ethereum ağının kendisini kullandığımız blockchain uygulamaları geliştirebiliriz.
Peki Bitcoin'de blockchain nerede kullanılıyor?
Bitcoin'de blockchain bu anlattığımız teknolojinin tamamı. Aslında Bitcoin bir blockchain platformu. Kullandığımız Bitcoin'de onun üzerinde koşan uygulama. Yani burada şunu karıştırmamak lazım. Blockchain teknolojiye verilen isim, yaklaşıma verilen isim. Bir zincir şeklinde zamana yayılmış, işte efendim hash hesaplanarak imzalı atılmış verinin bir yaklaşım. Sonrasında bunun üzerinde Bitcoin için belli kurallar belirlenmiş. İşte 10 dakikada bir kaydolacak bir blok. Bir bloğu kaydetmek için belli bir hesaplama yapılması lazım. O hesaplamayı ilk bulan kişi o bloğu yazma hakkına sahip olur. Bloğun içerisine yazılacak olan verinin miktarı 1 megabayttır. O 1 megabaytın içerisinde hangi adresten hangi adrese ne kadar Bitcoin transferinin olduğunun bilgisi saklanır gibi kuralları baştan belirlenmiş ve bu kurallar üzerinde çalışan Bitcoin uygulaması yani Bitcoin blockchain'i kullanan bir platform aynı zamanda bunun üzerindeki gerçekleşen transferler, işlemler, blokların kaydolması da uygulamanın kendisi olmuş oluyor.
Şimdi blockchain dediğimiz yapıda bir sürü hesap tutan bilgisayar var.
Kayıt tutan bilgisayar.
Kayıt tutan.
Evet.
Bu kayıtları niçin tutuyor insanlar? Yani Bitcoin sisteminde blockchain'den bahsediyoruz ve kayıt tutan bir sürü gönüllü insandan bahsediyoruz. Evet. Gönüllülük esasında ödül ne? Yani bir şey var da bunun
çıkarları
için tutuyorlar.
Ne?
Evet, çıkarları ne?
Şimdi çıkar şu, mesela Bitcoin dünyasında bugün bir node dediğimiz nokta olmanın bedeli İşte bilgisayarınıza 120 mi 130 GB büyüklüğünde bir data indirmek. Belki biraz daha artmış olabilir bu miktar. Daha sonra da yeni bir blok yazmak için zor bir matematik problemini, ya daha doğrusu matematik problemi demeyelim de deneme yanılmayla bulmanız gereken, ama bu deneme yanılmalarında bugün trilyonlarca farklı deneme yanılma yapmanız gerektiren bir şeyi hesaplamak durumundasınız. Bu da çok ciddi bir bilgisayara işlem gücü gerektiriyor. Çok ciddi bir elektrik harcamasını gerektiriyor. Peki insanlar bunu niye yapıyor? Bunu yapıyorlar çünkü o datayı bilgisayarında tuttuğunda, bu hesaplamaları yaptığında ve o yeni bloğu yazma hakkını elde ettiğinde, o hesaplamalar sonucunda aranan şeyi bulup, bunun karşılığında sistem ona bir Bitcoin ödülü veriyor. Bu Bitcoin ilk ortaya çıktığı zaman 50 idi. Her 10 dakikada bir blok yazılabiliyor. 10 dakikadan daha kısa bir sürede yazılamıyor, ama bazen o hesaplanması gereken şey 2 saatte bulunamayabilir. Dolayısıyla 2 saat boyunca bir şey de yazılamayabilir. İlk bulan kişiye 50 Bitcoin veriliyordu. Her 4 senede bir burada Bitcoin emisyonunu, yani arzını ve hacmini enflasyondan korumak için sınırlandırılmış bir yaklaşım var. Her 4 senede bir, daha doğrusu 210 bin blok kaydında bir, bu verilen Bitcoin ödülü yarılanıyor. Buna yarılanma deniyor zaten. İsmi de buradan geliyor. İşte 4 sene önce 25'e düştü. Geçtiğimiz sene 12,5'a düştü. 3 sene sonra da 6,75'e inecek ve bu şekilde ilerleyecek. Ne zamana kadar? 2140 yılına kadar filan. Çünkü o yıla geldiğimiz zaman yarılanma sebebiyle artık sistem Bitcoin vermemeye başlayacak.
Yani Bitcoin piyasasında insanlar bu işe gönüllü olup noktası olma gönüllülüğünü Bitcoin kazanmak için
Evet.
yapıyorlar. Ve o sistemde kalmayı sürdürerek peki neyi kazanıyor? Mesela ben Bitcoin'imi kazandım. Çıkayım.
Tekrardan ikinci bir blok yazma hakkını elde edersen tekrardan Bitcoin kazanırsın.
Ve yine noktası olurum.
Evet. Hatta şöyle, mesela Bitcoin ilk çıktığı zaman 2010 yılında sistem olarak bir ağ açıldığında çok basit, dandik bir notebookla bile, o dönemin basit bir notebookuyla bile günde 50 Bitcoin, 100 Bitcoin kazanmak mümkündü. Çünkü hiçbir şey yoktu sistemin içerisinde. Çok az insan vardı. Ve o az insanlardan biri olarak bu şekilde Bitcoin biriktirebiliyordunuz. Yani çok insan var, çok bilgisayar uzmanı, geek, nerd var. O dönemlerde bilgisayarlarına bu sistemi kurmuşlar. Birkaç bin Bitcoin mine etmişler. Ve
Zenginler.
sonra ya bu nereye gidecek, nereye kadar ki demiş adam. Kapatmış, silmiş. Private key'ini kaybetmiş. Hard diski çöpe atmış. Böyle dolarında şu anda mesela 16 küsür milyon Bitcoin var. En az üçte birinin, yani 5 küsür milyonunun bu şekilde kayıp Bitcoin. Yani bunları kimse kullanamıyor. Çok hikayeler var böyle. Ama bugün o Bitcoin, 12,5 Bitcoin, işte son değeri bilmiyorum, 15 bin dolar mıydı, 16
O
bin dolar
civar
mıydı?
evet.
Yani çarptığın zaman ciddi bir rakam. Onu kazanabilmek için birçok insan gayret ve çaba sarf ediyor, ama ne kadar çok insan bunu denerse, bir şey olmaması için, enflasyon olmaması için bir kişinin o Bitcoin'i kazanma ve yeni bloğu yazma hakkı olacak. Zor bir matematik problemini çözmek lazım. Daha doğrusu şöyle, verinin biz hash'ini almak dediğimiz bir matematiksel işlem var. Bir verinin hash'ini aldığın zaman belli bir matematiksel formülle sabit uzunlukta alfanümerik, yani rakamlardan ve harflerden oluşan bir şey elde ediyorsun. Sabit değer elde ediyorsun. Şimdi bir önceki, yani Bitcoin'de şöyle ilerliyor. Bir bloğumuz var, kaydedilmiş en son blok. Onun bir hash'ini alıyorsun, bir değer elde ediyorsun. Ama bir sonraki bloğu yazmak için bu hash'in özel bir formatta olması lazım. İşte başında 3 tane, 4 tane, 5 tane sıfır olması lazım. Bu her seferinde zorlaşıyor. Şimdi onu nasıl bulacaksın? Bir önceki bloğun içerisindeki yazılan veri sabit. Hash'i de sabit. O zaman nonce dediğimiz bir parametre var. Başlıyorsun, 1 diyorsun nonce'a. Buradaki verinin üzerine 1 ekliyorsun. Şey olarak, ek bilgi olarak hash'ini alıyorsun. Tuttu mu? Aranan şey tutmadı. 2 ekliyorsun. Tuttu mu? Tutmadı. Deniyor, deniyor, deniyor. On binlerce, binlerce, milyonlarca deneme
Yani
yapıyorsun.
aslında bir problem çözme değil de deneme var.
Deneme var.
Brute
Aynen
force
öyle.
dediğimiz olayı yapıyoruz. Şifreyi
Gibi.
bulmak için
Evet,
gibi.
evet. Yani o her defasında verdiğin parametreyle bir hash çıkıyor ortaya. Tamam mı? Ha, 4 sıfırlı, 5 sıfırlı, işte o aranan şeyi başlıkta bulduğun zaman diyorsun ki ben bunu buldum. Bütün dünyaya duyuruyorsun bunu, diğer nodlara. Diğer nodlar da bakıyorlar. Şimdi hash'i bulmak zor, ama bulduktan sonra kontrolünü yapmak kolay. Çünkü bulduğun nonce'u da duyuruyorsun. Evet, bu adam bunu yapmış mı? 5-6 tane nokta bunun.
Ekleyince çıkıyor mu?
Evet, 5-6 nokta bunun onayını veriyor. 5-6 nokta bunun onayını verince sen yazma hakkını kazanıyorsun. Yeni bloğu yazıyorsun. Sistem de bunun karşılığında sana şu anda 12,5 Bitcoin'i hediye ediyor.
Şimdi sistemin güvenliğini o zaman şu sağlıyor. Birçok noktada kripto paraların transfer bilgisi kayıtlı. Kripto paranın o hash'li tamamen şifrelenmiş bilginin gerçekten bir Bitcoin'e ait olup olmadığı. dolaşımda kullanılıp kullanılamayacağı kayıtlı. Evet. Ve bu binlerce bilgisayar tarafından, belki 100.000 bilgisayar tarafından aynı anda kayıt edilip çekedildiği için, test edildiği için de araya senin sahte bitcoinler koyman imkansız.
Şimdi ben en son baktığımda dünya üzerinde 24.000 civarında node vardı. Yani nokta vardı. Bu rakam değişiyor. Bazen makineler kapanıyor, yenileri açılabiliyor vesaire. Değişken. 24.000 tane makinede bu bilgi tutuluyor. Yani 24.000 tane birbirinden bağımsız, birbirini tanımayan, birbiriyle organik ya da fiziksel bağı olmayan, aralarında bazılarının olabilir ama hepsinin olması mümkün değil, yerde başta anlattığım o etiket dizilimi mantığıyla bu veri tutuluyor. Ve dolayısıyla orada tutulan bilgi ne? Veri şu, hangi adreste? Adres dediğimiz şey de bu public-private key ikilisidir. Bir public key üretiyorsun, private key'ye bağlı olarak. Private key sende gizli, kimse bilmiyor, adı üstünde zaten, özel anahtar. Public key'yi de blockchain ağına yazıyorsun. Ama nasıl yazıyorsun? İşte içerisine bir bitcoin transferinin olması lazım. Bitcoin transferinin olabilmesi için bitcoin'in bir yerden gelmesi lazım. Nereden gelebilir? İki yerden gelebilir. Bir, daha önce bitcoin satın almış ya da hesabına bitcoin transfer edilmiş birinden gelebilir. Ya da yeni bloğu yazma hakkıyla kendi adresini sisteme verip sistem tarafından o adrese yüklenen Bitcoin sahibinden gelebilir. Başka bir yerden gelemez. Uzaydan inemez yani. Ya da araya birisi girip kafasına göre yazamaz. Ben sistem üzerinde bunu gerçekleştirebilmem için, yani üretmiş olduğum public key, halka açık adrese bir Bitcoin yazılabilmesi için, elinde daha önce private key olup bir public key'in içerisinde Bitcoin olan birinin bana bunu transfer etmesi lazım. Şimdi herkes girip sistemin içerisindeki public key'lerde ne kadar Bitcoin olduğunu görebilir. Hangi public key'in adresin diyelim, cüzdanın, hangi adrese ne kadar bitcoin transfer ettiğini de görebilir. Ama public key'in içerisindeki bir bitcoin'i başka bir adrese transfer edebilmek için, başka bir public key'e, private key'i elinde tutman gerekiyor. Ha şimdi ben sisteme şöyle bir işlem atıyorum. Diyorum ki satın alırken bitcoin'i bir borsadan, alırken şu adrese gönder diyorum. Ben o adrese bitcoin gelene kadar o adres şeyde kayıtlı değil. Ağın içerisinde kayıtlı değil. Ama ne zaman ki başka birisi public private key ile girip public key'inden şu adrese bitcoin transferi yap dediyse, işte o hesaplama sürecinde bulduk ya yeni bloğu yazan, evet, kişi. O kişi de o veriyi o yeni bloğa yazdığı anda artık blockchain, bitcoin blockchain ağı üzerinde benim private key'imi elimde tuttuğum, başka kimsenin benden başka girip de onu transfer edemeyeceği bir kayıt oluşuyor. Kaydı ben mi yazdım? Hayır, kaydı node dediğimiz o 24.000 tane noktadan biri yazdı. Ama sisteme benim böyle bir işlem yaptığım bilgisi nereden geldi? Daha önce sistemin içerisindeki var olan bir kayıttan benim yeni kaydıma bir transfer yapan kişi bunun onayını verdi. O kişi de bunu onayladı ve yazdı sisteme, artık kalıcı, bitti gitti yani.
Peki sistemde bu yapılan işlemler çoğaldıkça sistemin yavaşlaması söz konusu değil mi? Çünkü check etmesi, kontrol etmesi gereken nokta sayısı artıyor.
Doğru.
İşlem sayısı artıyor ve belli bir yerden sonra mesela bugün sabah baktığımda 200 bin tane işlem beklemedeydi, transfer işlemi.
Doğru. Şöyle, şimdi iki farklı şey var. Birincisi, ağın yapısı itibariyle her saniye yapılabilecek işlem sayısı sınırlı. İkincisi, bu teknik bir problem. İkincisi, her bir yeni blok yazıldığında o bloğun içerisine yazılabilecek veri miktarı da belli. 1 megabaytlık bir veri yazabiliyorsun. Şimdi ve her 10 dakikada bir yeni blok yazabiliyorsun. Şimdi 10 dakikalık dönem içerisinde Bitcoin dünyasında ne kadar fazla transfer olursa o transferler içerisinden 1 megabayta sığdığı kadarını alıp yazabilirsin. Eğer hepsi sığıyorsa sorun yok. Hepsini yazdın, geçtin. Ama hepsi sığmıyorsa o zaman o bloğu yazma hakkını elinde bulunduran kişinin bir tercih yapması gerekiyor. Şimdi 200 bin tane kayıt var, sırada bekliyor.
Evet.
Tamam mı? Hangisini yazarsın? Ben şunu yazarım. Yani bu işi yaptığım zaman, yazdığım zaman bana en çok komisyon vereni, işlem komisyonu vereni yazarım. Dolayısıyla başta hani şey diye anlatılıyor ya, işte bankalara alternatif maliyetsiz, maliyetsizlik sorunu yapısı ortadan kalkıyor. Kalktı. Bir soruna dönüşüyor. Benim bir sonraki bloğun içerisine kayıtlı bir işlem olarak girebilmem için bir komisyon vermem gerekiyor. Yazacak bloğu yazma hakkına sahip olan kişi de en yüksek komisyonu vereni seçtiği için komisyon vermeden işlem yapılabilir. Sorun yok, komisyon vermek zorunda değilsin ama bekliyorsun. 200 bin işlem var. Ne kadar süre sonra sana sıra gelecek? Bekle, Allah bekle.
Belli değil.
Günlerce bekleyebilirsin, haftalarca bekleyebilirsin. Hele de şu son dönemde Bitcoin yükseldiği için herkes hücum ediyor. Herkes Bitcoin satın almak istiyor. Parasını veriyorsun, satın alıyorsun.
Gelmiyor ama.
Ondan sonra bekliyorsun. Ha, beklememen için ne yapman lazım? Yüksek komisyon vermen lazım.
Komisyon vereceksin, yani, ki kayda gelir.
Örneğin 1000 dolarlık Bitcoin aldın. Tamam mı? 10 dolar vermen lazım, 20 dolar vermen lazım, 50 dolar vermen lazım ki işlemde öncelik hakkını al ve şeye kaydol.
Şimdi bu aynı zamanda şu sorun da ortaya çıkartıyor tabii. Diyelim ki sen Amerika Birleşik Devletleri'sin ya da Çin'sin. Dedin ki ya bu Bitcoin benim çok canımı sıktı. Bayağı bir problem bu. Ben bu sistemi bir gireyim birazcık karıştırayım. Yani şöyle karıştırayım, işlemez hale getireyim. O kadar fazla istek, o kadar fazla kayıt açayım ki işlemez hale gelsin. O zaman yapabiliyorsun demek ki. Buradan bunu görüyorum ben.
Mantıklı. Şimdi bir Bitcoin Satoshi dediğimiz 8 alt haneye bölünebiliyor. Dolayısıyla bir Bitcoin satın alıp bir devlet, tamam mı, 8 tane alt haneye böldüğü milyar tane işlem yaparsa eğer, tabii ki bu anlaşılabilir. Yani kaynak, hedef, o kadar adres oluşturman lazım filan. Teorik olarak ama mümkün, yapılabilir ve sistemi de bir noktada kilitleyebilirsin.
Yani çünkü çok fazla istek oluşuyor.
Tabii şimdi sistemdeki bu gibi problemleri aşmak için kurallar, başta belirlenmiş kuralları değiştirmek mümkün. Ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi başta bir kural belirlenmiş. Denilmiş ki bir blok 1 MB olsun. Tamam mı? İçerideki insanlar bir araya geliyorlar. O 24 bin tane noktadan bahsettik ya. Mesela bunun 3 bin tanesi bir araya geliyor. Ya da bir tanesi, iki tanesi öneriyor. Sonra etrafında toplanmaları. Diyor ki bu 1 MB'lık sınırı diyor, 2 MB yapalım. Yarın bir gün 2 MB de yetmez. 4 olsun, 8 olsun deniliyor. Tamam mı? Böyle bir grup oluşuyor. Bir kısmı diyor ki kayıt yöntemini değiştirerek bunu çözebiliriz. 1 MB kalsın ama yeni bir kayıt yaklaşımıyla içeri girebilecek verinin miktarını arttırabiliriz denilebiliyor. Böyle farklı fikirler çıkabiliyor. Ya da çok majör bir şey, mesela 10 dakikada bir yazılıyor. Denilebilir ki 10 dakikada bir yazmayalım da 5 dakikada bir yazalım denilebilir. Gerçi bu çok temeline dinamit atmak gibi bir şey. Şimdi bu kuralı değiştirmek söz konusu olduğu zaman kullanılan yazılımı değiştirmek anlamına geliyor bu. Şimdi yazılım değiştiği zaman ben değiştirebilirim. Mesela ben böyle bir önermede bulundum ve yazılımımı değiştirdim. Ama geri kalan diğer 23.999 nokta o zaman bana diyecek ki bizim kuralımızdan farklı bir şey işletiyorsun.
Evet.
Sen artık Bitcoin değilsin. Sen Bitcoin ustasın. Tamam mı? Ya da Bitcoin çeviksin.
Ha, farklı bir
Tamam
para
mı?
birimisin
Farklı bir şey.
artık.
Ama şimdi bir kişi de şöyle, bir kişi ben harici atılırım. Orada üzüntüm içerisinde kahrolur giderim. Ama bu kararı 5.000 kişi birden alırsa ve 5.000 kişi birden bunu uygularsa, o zaman ne oluyor? O 25.000 ya da 24.000 tane noktanın içerisinden 5.000 kişinin uyguladığı yeni bir şey ortaya çıkıyor. Diğer 19.000 tanesi de biz ona uymayacağız, eski halimize devam edeceğiz deyince, o zaman şöyle bir şey oluyor. Bu işlem gerçekleşen ana kadar herkesteki kayıtlar aynı kurallar dahilinde kaydedilmiş. Ama bu andan sonra 19.000 kişi eski kuralları kullanarak kayıda devam ediyor. Bitcoin olarak kalıyorlar. Buradaki 5.000 nokta yeni bir kuralla devam ettiği için artık bu tarafla bir alakası kalmıyor. A ikiye ayrılıyor. Bu taraf bu sefer artık Bitcoin olmaktan çıkıyor. Yeni bir isim oluyor. Oldu mu? Geçmişte oldu. Şu anda Bitcoin Cash var. Bitcoin Gold var. Belki yarın bir gün biz bir şey çıkartacağız. Adı Bitcoin Usta olacak. Ya da Bitcoin Uber olacak. Anlatabiliyor muyum?
Evet. O zaman burada bir şey riski de var. Çok kırılgan bir yapı
Buna
görünüşte.
fork deniyor. Hard fork deniyor. Bitcoin dünyasında Segwit olarak da isimlendiriliyor. Hard fork, mecburi çatallaşma, segwit ikiye bölünme gibisinden. Tabii bölünme şey demek değil. Yani oradaki Bitcoin'lerin yarısı buraya gitti demek değil. Birbirinden bağımsız iki tane yapı oluşturuyor. Tabii burada şimdi kırılgan olması şöyle, böyle bir şey olacaksa mutabakatın olması lazım. Yani o noktaların arasında bir birliğin sağlanması lazım. Eğer kuralın değiştirilmesine istisnasız 24 bin noktanın 24 bini de uyarsa, tamam mı? O zaman segwit olmaz. Ortaya yeni bir şey çıkmaz. Var olan yapının şeyi değişmiş olur, ana kuralları değişmiş olur. O şekilde yoluna devam eder.
Şimdi şöyle bir olay var. Yani Bitcoin piyasasına baktığımızda kripto para geleceğin işlem birimi deniyor. Ama şu anda Bitcoin için kripto para demek de finans dünyasında pek aklı yatmıyor. Çünkü kripto paranın karşılığı dolar. Yani bu bir aslında emtia yatırım biçimi gibi görünüyor bazı kesimler tarafından da.
Şimdi Mesut, ben verdiğim şeylerde, konferanslarda konuşuyorum, sunumlar yapıyorum, eğitimler veriyorum. Orada şöyle bir örnek veriyorum. Biz kripto, önce sanal para birimi denildi. Aslında sanal para birimi değil.
Evet.
Kripto para birimi ifadesi daha doğru. Ama para mı? Para dediğimiz şey ne? Bitcoin yokken de, tamam mı, son 50-60 senedir dünyada istisnasız hepimiz bir kripto para birimi ya da sanal paraya yaklaşan bir kripto para birimi kullanıyorduk. Neydi bu? Şuydu, biliyorsun evimizde birçoğumuzun Monopoly oyunu vardır.
Evet.
Ailece etrafında toplanırız, kapağını açarız, tahtayı açarız. Hepimiz taşımızı seçeriz. Zarlarımızı atarız. Başlangıç için belli bir para alırız. O oyun bitene kadar hepimizin kullanmış olduğu o şeyler, sanal paraların bir değeri vardır. Tamam mı? Ne yaparız? Emlak alırız, emlak satarız, vergi öderiz, ceza öderiz, hapse düşeriz, paramız elimizden gider, iflas ederiz. Ve o eğlence dünyası, işte bir saat sürer, iki saat sürer oyun. O an için dış dünya yoktur. Bizim için o kağıt paralar çok önemli bir şeydir. Hepimiz için. Ne kadarlık bir çerçevede? 4 kişilik bir çerçevede. Kripto para birimi dediğimiz şeyin de monopoli parasından bir farkı yok. Yani orada 4 kişilik, 5 kişilik bir mütabakat var. Oyun tahtası üzerinde bir mütabakat var. Kripto para dünyasında da belli bir sınırda, sayıda, belli bir emisyon hacmine sahip bir kripto para var. Şunu biliyoruz. Bir, Bitcoin blockchain ağındaki kayıtlı bir Bitcoin kopyalanamıyor. Tamam mı? Private key ele geçirilmediği sürece çalınamıyor. Belki bu hacking meselelerine de ayrıca değiniriz. Benim iznim olmadan, private key'imi vermeden bir başkasına aktarılamayacak. Yani bu unique bir şey, tek bir şey. Tamam mı? Ve bölünebilir. İşte 8 tane haneye kadar bölünebiliyor. Transfer edilebiliyor. Hızlı transfer edilebiliyor eğer sistemi zorlayan ya da sıkıntıya sokan bir şey yoksa. Dolayısıyla ben elimdeki bu değerin bu niteliklerinden yola çıkarak Mesut diyorum, ben bunu satmak istiyorum. Böyle böyle böyle özellikleri var. Bu çok önemli bir şey diyorum. Abi süper bir şeymiş diyorsun. Sen ben 100 lira veririm buna diyorsun. Aa tamam diyorum, ben al ver 100 lirayı, al diyorum bir tanesini. Bu şekilde başlıyor. Sonra sen gidiyorsun bir başkasına diyorsun ki ya böyle bir şey var, ben 100 liraya aldım bunu. Ondan sonra bu şöyle güzel, böyle bir şey. Ben bunu 105 liraya satıyorum diyorsun. Ondan sonra iki kişi diyelim, sen iki kişi kendinden almak istiyor ama 105 liraya iki tane yapamayız, çoğaltamayız. Bu sefer bir tanesine 52,5 liraya, öbürüne 52,5 liraya satıyorsun. Tamam mı? Bu bir arz talep. Yani ortada sınırlı sayıda bir şey var. İnsanlar bunun değerleneceğini ya da değerinin artacağını düşünüyor. Geliyorlar, buna belli bir para vermeye hazırlar. O parayı veriyorlar. Ve bu para üzerinden de bunu satan birileri var. Bu şekilde bir arz talep dengesi içerisinde Bitcoin ticareti gerçekleşiyor. Tam olarak bir emtiadır. Yani bir arsa satın almakla, bir emlak satın almakla arasında hiçbir fark yok. Ha, fark şu, bir emtia satın aldığın zaman ortada fiziksel gözle görülür bir şey var. Ya da elle tutulur bir şey var. Burada öyle bir şey yok. Dijital bir dünyadasın ve dijital dünyanın kendi içerisinde kırılganlıkları var. Mesela o kırılganlıklardan bir tanesi bugün sabah yaşandı. Gerçi rakam küçük olduğu için çok etkilemedi. Bir işte borsalardan biri hacklendi. 4000 tane Bitcoin çalındı.
Evet, 4200'ün üstünde Bitcoin kayboldu.
Şimdi çarp bunu 15.000 şeyle, dolarla, 60 küsur milyon dolar para çalınmış oldu. MTGAX borsası, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış söylüyorsam özür dilerim. Milyarlarca dolarlık bugün değeri olan Bitcoin çalındı. Yani bugün büyük borsalardan bir tanesine girilse, hacklense ve içerisinden işte atıyorum 50 milyar dolarlık Bitcoin çalınsa, tamam mı?
Bitti.
Yarın bütün piyasa diyecek ki ya bu nasıl oldu? Hemen satalım, hemen çıkalım. Değer mi kaybedecek? Satış başlayacak. Herkes satmak istediği için alan talep azalacağı için bu sefer fiyat aşağıya inmeye başlayacak. Böyle kırılganlıklar var. Başka örnekler de verebilirim. Mesela Bitcoin merkezi değildir. Evet, merkezi değildir. Nerededir? 24 bin tane noktadadır. 3 aşağı 5 yukarı. Bugün internette Bitcoin node diye arattığın zaman bunları haritalar üzerinde gösteren yerler var. Bu ağın içerisine girdiğin zaman bunların IP'leri biliniyor. Bu IP'lere trafiği engellemeyi kafasına koyan bir devlet. Efendime söyleyeyim, buradaki trafiği keserse ya da insanların internete erişimini engellerse ne olacak? Yani o zaman bitti.
Evet, doğru.
Ya da işte sadece bu değil. Mesela yasakçı bir zihniyetle de yaklaşılabilir. Denilir ki alınması satılması yasaklandı. Borsaların işletilmesi yasaklandı. Ağır cezalar getirilebilir. Gerçi yasaklar çok şey değil.
Engelleyici
bir şey değil. Talebi arttırıyor, ilgiyi arttırıyor ama mesela biliyorsun Amerika Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın NSA'nın elinde Zero Day Exploit'ler var. Tabii, dünyada hiç kimsenin bilmediği.
Bir sürü arka kapı var.
3 tane borsayı hackleseler, tamam mı? Bitti gitti yani. Öyle bir manipülasyon olabilir. Yani onun için değer çok şey, kırılgan. Ben şimdi böyle söyleyince Bitcoin'i sevenler, Bitcoin'e yatırım yapanlar bana tepki gösteriyorlar. Ben eskiden de bunları söylüyordum. Abi ne oldu? Bitcoin 16 bin oldu. Ne oldu? O blockchain'ciydin hani filan, böyle dalga geçiyorlar. Ama şu, Bitcoin'in değeri 100 bin dolara da çıkabilir, 400 bin dolara da çıkabilir, 1 milyon dolara da çıkabilir. Bitcoin'in değerinin ne olduğu önemli değil. Yani burada bir rant var. Bu rant üzerinden bir değer dönüyor. Buna bu riski alıp yatırım yapanlar Allah mübarek etsin, yatırımı yapsınlar.
Evet, kazanabilirler de kaybedebilirler de ama aynı zaman bir risk var.
Şu önemli. Abi Bitcoin süper bir şey. Tamam, süper bir şey olabilir. Evi satayım buraya yatırayım. Arabayı satayım buraya gömeyim. Bankadan kredi çekeyim buraya gömeyim. Kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Kaybettiğin zaman üzülmeyeceğin kadar, risk alabildiğin kadar bir yatırım yapman lazım. Mesela benim Bitcoin'im var. Bu var. Geçtiğimiz sene 50 dolar, 100 dolar böyle ufak değerler üzerinden aldım. Küçük bir Bitcoin'im var. Zaman zaman üzülüyorum. Keşke daha çok alsaydım. Sonra vazgeçiyorum. Yani üzülmenin bir anlamı yok. Neden? Çünkü o kadarına gücüm yetiyordu. Bir. İkincisi, o para kaybolduğu zaman çok dünyanın sonu değil.
Ya bugün Apple hissesi de almış olabilirdik.
Amazon hissesi de almış olabilirdik.
Hepsi yükseldik yani, ve kat kat değere ulaştılar.
Evet, yani risk arttıkça buradaki
kazanç
artıyor.
Yani biraz insanlar hayıflanıyor ama borsada da bir sürü hisse senedi yükseliyor. Bilse getirirdik yani.
Yani burada sürekli bir döngü var. Değer yükseldikçe medyada daha çok bahsediliyor. Bak biz de bu akşam bunu konuşuyoruz. Evet. Bence odaklanmamız gereken nokta bu değil. Bununla ilgili bütün her şeyi, başka sorun yoksa bitirdik bence. Ve bu şeyde medyada karşılık buldukça insanlar da merak ettikçe bunu izliyorlar. Ve sonra gidip satın alıyorlar.
Benim değinmek istediğim birkaç şey var, yok değil. Yani mesela önemli konulardan bir tanesi şu. Bence Bitcoin ile ilgili bu hafta en büyük olumsuz karar ve aslında soru işaretleri uyandıran karar, Steam'in, Valve'ın artık oyun alışverişinde Bitcoin kabul etmeyeceğini açıklaması oldu. Ve dediler ki ya Bitcoin tamam iyi güzel ama değeri o kadar değişken ki transferler esnasında oyunun değeri değişebiliyor, kullanıcı mağdur olabiliyor. Bir de komisyon ücretleri gitgide yükseliyor. Hmm. 20 dolara yakın artık komisyonu diyoruz. Hmm. Oyunun değeri zaten daha düşük kalabiliyor. Biz artık Bitcoin'i alıp vermeyeceğiz. Şimdi geleceğin para birimi deniyordu ama artık para olarak kabul edilemeyecek şekilde hızlı değer değişimlerine uğramaya, arada transfer edilme sıkıntıları yaratmaya ve komisyon olarak da bir kredi kartından misli misli fazla komisyon değerleri ödemeye mahkum olmaya başladık yavaş yavaş. Hı hı. O zaman bu kadar pompalanması da aslında geleceğini biraz tehlikeye atıyor gibi sistemin.
Ya şöyle, geleceğin parası deniyor. Ben buna katılmıyorum. Katılmayışımın sebebi de şu. Bugün cebimde bir Bitcoin var. Ve ben bunu bir kredi kartının, Bitcoin harcanabilen bir kredi kartının, böyle kredi kartları var. Adresi var kredi kartının. İşte uluslararası ödeme şemalarından birinin logosu var. O adrese gönderiyorsun. O günkü kur üzerinden onu dükkanlarda, kredi kartı geçen yerlerde kullanabiliyorsun. Şimdi bir Bitcoin'imi böyle bir karta yüklesem, bununla gidip alışveriş yapar mıyım? Yani su alır mıyım? Hamburger yer miyim? Yemek alır mıyım? Taksiye biner miyim? Bilmem. Neden? Çünkü abi bugün bir Bitcoin'in değeri 15 bin dolar. Tamam mı? Yarın 20 bin dolar. Yarın 20 bin dolar olma ihtimali olan bir şeyle günlük yaşantımdaki herhangi bir harcamayı yapar mıyım? Ha şudur, çok Bitcoin'im vardır. Tamam mı? Ufak bir kısmını bozdurur, bir iPhone alırsın. Tamam, ya da başka bir şey alırsın. Bir bilgisayar alırsın. Bir yatırım yapacaksındır. Yaparsın.
Ama basit harcamaları.
Ama yani bunlar ana major piyasadaki para transferiyle yapılan tüm o ticari işlemlerin içerisinde küçük bir kısımdır. Herkes Bitcoin'ini çılgınlar gibi elinde tutmaya çalışır. Kimse harcamaz. O zaman ne oldu? Demek ki Bitcoin piyasada kullanılacak bir para algısının ötesinde bir değer yükselmesi, evet, bir değer sağlayacak yatırım aracına dönüştü. Emtiaya dönüştü. Altın gibi. Yani hiçbirimizin cebinde bir kese altın var. Biz de gidip insanlara
tıkır tıkır dağıtmıyoruz.
Altın dağıtmıyoruz. Yani öyle bir dünya yok şu anda.
Alacağın zaman bir şey bozduruyorsun. Öyle alıyorsun.
Evet. Altın. Ya da ne bileyim, borsa hisseleriyle gidip pazardan alışveriş mi yapıyorsun? Ya da işte bir yerden bir şey mi satın alıyorsun? Hayır, borsa hisselerini bir vadeli borsa şeyinde, hesabında tutuyorsun yatırım olarak.
O zaman yani şimdi birçok arkadaşımız var. Ben okuyorum panelden, aha, geliyor. Satın alsak mı, almasak mı, al diyor musun, alma demiyor musun? Ben bu riske kolay kolay girilebileceğini düşünmüyorum. Yani al denemez. Değil mi? Git hemen al.
Abi şöyle diyorum ben. Alma demiyorum. Yani bugüne kadar Bitcoin alma dediğin birisi varsa çıksın söylesin abi alma dedin desin. Al. Ama ne kadar al? Yolda yürüyorsun. Cebindeki 50 lira düştü. Fark ettim. Ya keşke kaybetmeseydim. O 50 lirayla işte sinemaya gidecektim. Hafta sonu bir şey yapacaktım. Biraz üzülürsün ama dünyanın sonu değildir. Böyle riske edebileceğim para ne kadarsa, bazısı için 1000 dolardır, bazısı için 10 bin dolardır, bazısı için 1 milyon dolardır.
O zaman böyle al diyorsun.
O para neyse ondan al. Tamam mı? Onun dışında alma. Yani insanları böyle bir şeye yönlendirmek çok riskli. Yani adam gider, abi çok iyi bir şeymiş bu, artıyormuş, tamam mı? O zaman bizim şu hanımın üstüne kayıtlı evi satalım, arabayı satalım, tamam mı? Yatıralım.
En büyük risklerden
biri. Çok büyük risk abi, böyle bir risk alınmaz. Yani standart vatandaş için alınmaz. Adam milyarderdir, zaten parayla ilgili bir problemi yoktur, tamam mı? 10 milyon doları basar alır. Kaybettiğim zaman da bir şey kaybetmem diye düşünüyordur. O olabilir. Finansal sistem için bence esas tehlike şu. İnsanlar bankalara paralarını yatırmak ya da işte bankalar üzerindeki yatırımlarını değerlendirmek yerine bunu Bitcoin'e yatıralım düşüncesine dönmeye başlarlarsa finansal sisteme buradan zarar verebilir. Ama normal regülatif yapının, yani bankaları düzenleyen, piyasaları düzenleyen yapıların da bunu öngörüp bunu devlet ekonomilerine ya da mevcut ekonomiye zarar vermeyecek şekilde düzenleyeceklerini düşünüyorum. Ama o bizim bir yorumumuz. Yapabilir de, yapmayabilir de, ne şekilde yapabilir.
Evet.
Söyleyeceğimiz her şey spekülasyon olur.
Şimdi sorulara baktığımda genel olarak şeylerden bir tanesi güven. Evet. Ve güven unsuru olarak da mesela en çok konuşulan konulardan bir tanesi yine nerede bunu saklarsak güvenli olur. Yani nerede saklayacağız? Hmm. Şimdi hackleniyor dedik sunucuda, Bitcoin'ler çalınıyor borsada. Ben bunu nerede saklarsam daha güvenli olur peki? Aldım Bitcoin, 10 Bitcoin var ve sanal, evet. Yani bu benim elime alıp tıkır tıkır sayamadığım bir şey. Bunu nerede saklayacağım ben?
Şimdi biraz önce bahsettim ya, private key. Bir borsadan bunu satın aldığınız zaman borsa size private key'inizi istemediğiniz sürece vermiyor. Kendi elinde tutuyor işlemleri için. Ne yapıyorsunuz? O borsaya işte bir username ile, mail adresiyle ve bir de parola ikilisiyle giriş işlem yapıyorsunuz. Borsaların da kendi işlerinde pek çok güvenlik mekanizmaları var. Ya çift private key yapıları var. Bir private key sana veriyor, onunla işlem yapılıyor filan. Temel olarak bir Bitcoin cüzdanınız varsa bunun private key'ini kesinlikle kontrolünün sizde olması lazım. Yani bu private key'in kaybolmaması lazım bir. İki, bir başkasına da emanet edilmemiş olması lazım. Yani bir borsadaysa, borsaya emanet etmişsen, borsa hacklenir. Private key'ler ele geçirilir. Borsadaki Bitcoin'ler hüplenir.
Yani özeti gider bu. Yani, evet.
Gider yani, uçar. Yaşandı mı? Kaç defa yaşandı? Bu sabah yaşandı.
Şimdi
daha.
Bu hack olaylarında bizim karıştırdığımız nokta buydu. Diyorduk ki senin bir şifren var ve çok büyük bir, uzun bir koddan bahsediyoruz burada. O şifre olmadan nasıl hackliyorlar diyorduk. Meğer zaten o şifre orada olduğu için hackliyorlarmış. Yani ulaştıkları sunucuda, hackledikleri bilgisayarda herkesin şifresi var.
Private key'leri var.
Evet.
Şimdi peki, o zaman private key'i biz yani şöyle bir şey var. Tabii ki bir borsa üzerinden Bitcoin'i satın alabilirsin. Eğer ben gelip senden almıyorsam, burada karşılıklı bir işlem yapmıyorsak ya da gidip piyasada Bitcoin üreten bir cihazın yoksa, oradan Bitcoin kazanmıyorsan bir borsadan satın alacaksın bunu. Benim önerim şu, işte birkaç tane cüzdan var. Exodus gibi ve benzeri cüzdanlar. Bunları bilgisayarlara kurulabiliyor, cep telefonlarına kurulabiliyor. Kurduktan sonra public private key'inizi de kayıt altına alıp bir kağıtta bir yere yazıp ondan sonra yedeğini alıp şeyi, Bitcoin'i oraya transfer etmek. Bu yöntem bir. Bunun bir adım ötesi, herhangi bir dijital ortamda private key'i hiç tutmadığın Ledger Nano S adında ve benzer şeyler var. USB siteye benzeyen dijital cüzdanlar var. Private key'i kendi içerisinde tutuyor. O cüzdanı ilk kurarken bir kağıt çıkıyor içerisinde. İşte 12 tane kelime veriyorsun. O kelimeleri yazıyorsun. O kağıdı saklıyorsun. Ve o şeyin, cihazın içerisinde private key. Ne zaman Bitcoin transfer edeceksin dışarıya? O cihazı bağlıyorsun bilgisayarına. Giriş yapıyorsun. Üzerinden pinini giriyorsun. Ve o şekilde transfer ediyorsun. Private key cihazın içinde saklanıyor. En güvenli yöntem şu anda bu. Ha, yarın bir gün cihaz bozulabilir, kaybolabilir. O zaman da o 12 tane kelimeyi yazdığın kağıdı çıkartıyorsun. 12 kelimeyi kullanarak yeni bir şeyle, Ledger Nano S'le, yani onun da reklamını yapmış olmayalım ama şey yapıyorsun. Şu tekrardan kurtarabiliyorsun.
En güvenli yol böyle gözüküyor herhalde.
En güvenli o gözüküyor, evet. Çünkü private key'i bilgisayarında saklanırsın, bilgisayarın hacklenir, bilgisayarın bozulur, hard diskin bozulur. Cep telefonundadır, cep telefonun kırılır, suya düşer, silinir, çalınır. Yani private key'i kaybettiğin zaman cüzdan adresini bilmen yeterli değil. Private key'ini kaybettiğin zaman cüzdanında işlem yapamıyorsun. Private key kaybolduğu zaman artık o cüzdanın içindeki Bitcoin sonsuza kadar orada kalıyor. Private key kırılamaz mı? Teorik olarak kırılabilir.
Kırılabilir.
Ne kadar sürede kırılabilir? Evet. 500 senede. Yani kim kıracak?
Onu da göreceğiz.
Şu anda şey yani.
Süper bilgisayarlar anda kırabilir ama herhalde belli bir süre
ya
sonra.
Ya şimdi şöyle, tabii ki kuantum makinalarla, kuantum bilgisayarlarla bunun kırılabileceği söyleniyor. Daha kuantum bilgisayarla kırılmış bir şey, adres görmedik. Ama kuantum bilgisayarlarla bunu kim kırar? Yani işte gizli istihbarat teşkilatları, devlet kurumları, bu kuantum bilgisayarlara şu anda erişim gücü olanlar belki kırabilir. Ama kuantum bilgisayarlar halkın kullanabileceği, işte işletmelerin kullanabileceği noktaya indiği zaman, o zaman o private keyler de yine o kuantum bilgisayarlarla üretiliyor olacak. Aynı bugün.
Tabii daha güçlü olur. Bu sefer olacak.
Evet, bu sefer de yine onu kuantum bilgisayarla kırmaya çalışacaksın, yine aynı şeye gelecek. Ha, arada bir dönem var. O dönemde kuantum bilgisayarları halk ve işletmeler dışında biraz önce bahsettiğim kurumların sahip olduğu bir dönem. Onlar biz şimdi bu kuantum bilgisayarları kullanıp bunları da kolay kırabiliyoruz diye bir yöntem geliştirirlerse kırabilirler tabii.
Bir de Paper Wallet diye bir şey varmış. Bir arkadaşımız yazmış
ama detayını bilmiyorum.
Evet, ben de detayına hakim olmadığım için bir şey söylemek çok zor. Peki diyelim ki biz seninle kafayı bozduk ve dedik ki ya birisi Bitcoin diyor, birisi Ethereum diyor. Hı. Biz de kendi para birimimizi yapalım. Hı. İsmi de Usta 1 olsun.
Tamam.
O 1 nereden geldi bilmiyorum. Belki 2'si 3'ü çıkar sonra.
Tamam. Çevik Coin olsun.
Yani nasıl yapacağız?
Ya şöyle, bunu yapmanın iki tane yolu var. Bir, kendi blockchain ağını kurmak ve bu blockchain ağının belli bir şeye hizmet ettiğini söyleyip o hizmet eden şey için insanların bu blockchain ağının nodları olmasını
İkna
teşvik etmek. Şimdi bu çok zor. Neden zor biliyor musun? Çünkü zaten bunu yapmaya çalışan binin üstünde altcoin dediğimiz coin tipi var. Dolayısıyla bir kere insanları böyle bir şeye ikna etmek çok zor. Yani çok sıra dışı bir şey bulman lazım. Çok yeni bir teknoloji bulman lazım. Yani mesela şimdi var böyle teknolojiler geliyor. Blockchain'in türevleri diyoruz biz bunlara. Farklı teknolojiler kullanıyorlar. Detaylarına girmeyelim. Onlar da mesela bu yenilikçi teknoloji olduğu için, farklı bir yaklaşım olduğu için yeni node noktaları oluşabiliyor. Ama biz basit bir coin oluşturacaksak, yani Bitcoin'in mesela GitHub'dan kodunu indirdik. Tamam mı? Yazılım kodlayıcıyız. Açtık. İçindeki kuralları biraz değiştirdik. İşte 10 dakikada bir şeyini, yazılma kuralını 1 dakikaya düşürdük. Veri boyutunu 5 MB'a çıkarttık. Emisyon hacmini 21 milyondan 50 milyona çektik falan. Böyle biraz oynadık. Ondan sonra ama kim node olacak? Kimse olmayacak.
Evet.
Bir tutmayacak yani. Baştan belli. İkinci yöntem şu. Ethereum'un üzerinde token oluşturulabiliyor. Token Türkçesi jeton demek. Yine Ethereum platformunu kullanıyorsun ama Ethereum platformunun üzerinde çalışan bir cryptocurrency oluşturuyorsun.
Çok enteresan. Bazlı. Hazırda olan notları evet, kullanıyorsun yani.
Var olan kurulmuş bir blockchain ağını kullanıyorsun. Tabii sistem bunun karşılığında yapılacak işlemler için senden bir komisyon alıyor ve o komisyonlar Ether'le ödeniyor. Bunu daha çok cryptocurrency çıkartmak için değil de Ethereum blockchain'in ağının üzerinde smart contracts dediğimiz bir yapı var. Bu da şu demek. Smart contracts aslında uygulama. Yani bir hesap makinesi uygulaması gibi. Ya da işte çalıştırıldığı zaman belli bir işlem, bir yere bir mesaj atan, SMS gönderebilen, WhatsApp'ta mesaj gönderebilen bir uygulama. Böyle düşünelim. O uygulamayı sen kendin geliştiriyorsun. Nasıl geliştiriyorsun? Ethereum ağının üzerindeki yapıya uygun diller var. O dillerden biriyle geliştiriyorsun. Sonra Ethereum ağının üzerine koyuyorsun. Bunu koymak için de belli bir miktar Ether ödüyorsun. Sonra o kurallar yerine geldiği zaman Ethereum ağı üzerinde o çalışıyor o noktalardan birine ve görevi neyse yerine getiriyor. Şimdi bu mantığı insanlar alıyorlar, cryptocurrency çıkartmak için değil ama farklı sorunları çözmek için blockchain tabanlı, Ethereum tabanlı çalışan uygulamalar geliştiriyorlar. Örnekler verilebilir. Mesela şöyle bir örnek verelim. İnternetten araştırıldığı zaman bir sürü şey var, birçok şeye çözüm olduğunu söylüyor. Mesela sigorta poliçelerinin Ethereum ağı üzerinde kaydedilmesi ve daha sonra o sigorta poliçelerinin sigorta şirketlerinin arasında transfer edilmesi, daha uygun fiyat verenler için böyle bir yapı geliştirebilirsin ve bu yapının çalışması için de bir token geliştirebilirsin. Bu token'a bir isim verebilirsin ve insanlara dersin ki ya ben böyle bir sistem geliştirdim, buradaki token'lar sigorta poliçelerinin alınıp satılması ya da sigorta poliçelerinin transferleri için kullanılacak. Bu da sigortacılık dünyasına yeni bir yaklaşım getirecek. İşte manipülasyonlar engellenecek, hızlı transfer olacak poliçeler, poliçelerin yönetilmesi kolay, bir sürü şey böyle söyleyebilirsin. Ne yaptık? Yeni bir token çıkarttık mı? Çıkarttık. Ama token'ımız bir cryptocurrency mi? Hayır.
Değil.
Başka bir amaca hizmet eden bir şey. Ama sonuçta cryptocurrency mantığıyla çalışıyor. Böyle bu arada gerçek bir şey. IX Ledger diye bir şey var. Yapı var. O yapıyı özetledim. Oradaki token belli bir süre sonra borsalarda işlem görmeye başlıyor. Borsalarda bunu alıp satanların sigortacılık dünyasıyla falan hiçbir alakası yok. Onlar token'ı bir ticari emtia olarak kullanıyorlar. İşte böyle bir yapı oluşturduğun zaman bu token'ları bir öncü satışını yapıyorsun. Ona da Initial Coin Offering deniyor. ICO ya da ICO. Diyorsun ki bu yapıda bu tokenlar bu amaç için kullanılacak. Ben de bu projeyi geliştirmek ve büyütmek için bu tokenları şimdiden satıyorum. Ne kadar token satıyorum? Dediğim 20 milyon token var. 1 milyonunu satıyorum. Yarın bir gün işte bu tokenların 1000 tanesi 1000 lira olacak ama bugün 1000 lira verene ben 1250 tane token vereceğim diyorsun öncül olduğu için. Bunları arz ediyorsun. Oradan bir miktar para topluyorsun. O parayla projeyi geliştiriyorsun filan. Bunu belki ayrıca konuşuruz.
Şimdi peki
para çıkartmaktan nereye geldik?
Evet. Yani peki devlet dese ki mesela Türkiye Cumhuriyeti dedi ki biz bundan sonra kendi paramızı kripto hale getireceğiz. Artık cebinizde böyle nakit falan taşımayacaksın. Cep telefonunu dokunduracaksın. Ben göreceğim nereye ne aktarıyorsun.
Evet.
Hem de güvenli olacak. Sahte evet. Para olmayacak dedi. O zaman ne yapacaklar? Yani kapalı bir blockchain
kapalı
yapısı
bir
olacak.
Kapalı bir blockchain yapısı olacak evet.
Çünkü bizim ona uğraşıp bir not olmamızın devlet açısından pek bir şeyi yok. Faydası
evet.
Yok.
Evet doğru söylüyorsun. Kapalı. Ve zaten blockchain ağları ikiye ayrılıyor. Public blockchain ağları, private blockchain ağları. Public blockchain ağları herkesin erişip içindeki veriyi okuyabildiği ya da kurallarına uyarak yeni veri yazabildiği duruma göre. Private blockchain ağları ulaşmak için ya da kullanmak için izin gerektiren, yine içerisinde veri yazmak için de izin almayı ya da almamayı gerektiren durumlara göre 4 farklı blockchain ağı var böyle.
Peki finans dünyası niye şu anda bunu çok konuşmak yerine Bitcoin'i konuşuyor? Mesela Türkiye Cumhuriyeti niye bir kripto paraya geçmiyor?
Şimdi şöyle doğru ifade kullanmak lazım. Finans dünyası Bitcoin'i konuştuğu kadar blockchain'i de konuşuyor. Ama tabii ki bunu bizim şu anda yaptığımız gibi canlı yayında halka açık bir şekilde konuşmuyorlar.
Kapıların
arkasında konuşuluyor. Türkiye'de mesela Bankalar Arası Kart Merkezi'nin BBN adını verdiği Bye Nakit ilk blockchain projesini bir BKM'ye yaptı. Burada bu proof of concept yani bir konsept kavram kanıtlama şeyiydi, projesiydi. Kurum içerisinde kimlik kayıtlarının kayıt altına alınması, kimlik kayıtlarının farklı noktalara transfer edilmesi, daha sonra akıllı sözleşmelerle içerideki mağaza benzeri yapılardan keklik adı verilen bir kripto parayla bir takım şeylerin satın alınması. Ama bu bir kapalı network'te blockchain teknolojisini anlamak ve sunduğu imkanları değerlendirmek ve bunlardan neler yapılabilir üzerine yorum yapmak için yapılmış bir şeydi. Yoksa yani şu anda ortaya çıkmasın keklik diye bir şey yapılıyormuş dünyaya yayılacak. Hı-hı. Öyle bir şey yok. Kapalı devre bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın şu anda ciddi şekilde blockchain'i araştıran, bunun üzerinde çalışan bir ekibi var. Bununla alakalı bu işi bilen insanlarla, bu işi bilen firmalarla bir araya geliyorlar. Ve değerlendiriyorlar. Yani genelde bizde şöyle bir anlayış vardır. Ya devlet bu işle çok ilgisiz, alakasız. Hiç öyle değil. Türkiye'deki BDDK, SPK, Merkez Bankası, BKM, bankalar gibi yapıların tamamı şu anda bu teknolojiyi inceliyorlar, araştırıyorlar. BKM Proof of Concept çalışması gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın içerisinde ciddi çalışmalar var. İnceliyorlar. Ama bu meyvelerini nasıl verir ya da vermez bunu şu anda bilemiyoruz. Olabilir yarın bir gün Merkez Bankası Türkiye'deki kanunlar çerçevesinde bir kripto TL çıkartabilir. Peki kripto TL'nin gerçek TL'den farkı ne olur? Gerçek TL'yi matbaada Merkez Bankası basıyor. Bir fiziksel para.
Bir de bir maliyeti var devlete.
Maliyeti var, transfer maliyeti var, saklama maliyeti var, koruma maliyeti var.
Evet, yeniliyorlar.
İşlem maliyeti var, baskı maliyeti var. Kalpazanlara karşı sahte şey koruma maliyeti var. Ondan sonra kara para aklamayla alakalı süreçlerle ilgili sıkıntılar var. Ondan sonra güvenlikle alakalı. Yani say babam say bir sürü maliyet var. Yani paranın ciddi bir maliyeti var. Şimdi dijital paraya geçtiğin zaman bunların birçoğundan kurtuluyorsun. Ama peki dijital paradaki en önemli şey neydi? Problem neydi? Yani bir şey dijital Word dosyası abi kontrole bas, basılı tut, mouse'la tut, taşı bir kopyası çıktı.
Evet.
Yani bu nasıl engellenecek? İşte blockchain teknolojisi bu kopyal engellenmeyi şey yapıyor, kopyalanmayı engelliyor. Ondan sonra manipülasyonu engelliyor. Dışarıdan sahte bir işlem yapılmasını engelliyor.
Sayısı da belli.
Sayısı da belli. Ve en güzeli şu, T anında üretilmiş olan bir paranın, tamam mı? Bütün 1000 tane, 1 milyon tane, 100 milyon tane işlemden de geçse, tamam mı? Bütün süreçlerin hepsi belli. Ya yani şöyle söyleyeyim ben sana, vergi sistemi. Bugün devlet bizden vergi topluyor.
Evet.
Değil mi? Sonra işte şey yapılıyor, bütçe yapılıyor. Bütçenin içerisinde eğitime şu kadar gidecek, buraya bu kadar gidecek. Ve devlet bunları harcıyor. Böyle bir yapı içerisinde gittin bir tane ekmek aldın. %1 KDV ödedin. Tamam mı? O KDV'yi kripto para olacağı için
tık
tamam
diye
mı?
Gönder kasaya.
Abi nereye gitti? Yani o para aldı adam, devlete gitti. Devlet bunu hangi bütçenin içerisine koydu? Anadolu'daki bir okula tahta olarak mı asıldı?
Evet,
hepsini
doğru.
Görebilirsin.
Paranın tahtaya dönüşme
nereye
şeklini.
Gittiğini, evet. Her şeyi görebilirsin. Ya da bağış sistemi. Bağış sistemini buna aktardım. Şimdi sokaktaki adama 1 lira verirken iki kere düşünüyorsun. Ya adam gerçekten ihtiyacı mı var, yok mu?
Çorba mı alacak yoksa başka bir şey mi?
Şarap mı alacak? Evet. Yani ne yapacağı belli değil. Tamam mı? Ama abi 1 lira, 5 lira bir hayır kurumuna bağış yaptın. Devletin yetkilendirdiği bir kuruma ve kripto TL ile yaptın. Tamam mı? O Anadolu'daki hangi ihtiyaç duyan çocuğun ayağındaki ayakkabının bağcığı oldu bunu görme imkanım var.
Ya da o kripto parayla en azından ayakkabı alınıp alınmadığını görürsün. Her
şeyi görebilirsin.
Geçtim.
Bütün evet. Akışı görebilirsin. Tamam mı? Bu devletlerin parayla olan ilişkisini, insanların parayla olan ilişkisini şeffaflaştıran bir şey. Daha demokratik hale getiren bir şey. Tabii şu da var, bir devlet yapısı içerisinde paranın her zaman akışının nereye olduğunun görülmesi istenmeyebilir. Çünkü devletin de vatandaşını korumak için, devletin bütünlüğünü korumak için yaptığı bir takım gizli işler var. Bunları da halkla açıklamasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla orada da şöyle bir problem çıkıyor. Tam bu kadar şeffaf bir yapı içinde bunları nasıl gizleyeceğiz? Ama bunlar hep teknik problemler. Esas temelindeki en büyük problem şu anda blockchain teknolojisiyle çözülmüş durumda. Bir şeyin üzerinde mutabık kalabileceğimiz bir veri kayıt sistemi var. Ve mutabık kaldığımız zaman biliyoruz ki manipüle edilemiyor. Biliyoruz ki bu sistem bozulmayacak, dökülmeyecek, kırılmayacak. Ama bu teknik arızalardan, aksaklıklardan uzak olduğu anlamına gelmiyor. Felsefesini kastediyorum.
Evet.
Bozulmayacak derken. Felsefe bunu gerektiriyor. Diğer şey, kalan bütün problemler, yani Bitcoin dünyasındaki 200 bin tane işlemin yığılması, not noktalarına devasa işte hesaplamalar yaparak bir çözüm bulmaya çalışmak falan. Bunlar teknik problemler. Teknik problemleri çözmek için teknik insanlar var. Onlar bir şekilde problemleri çözer. Önemli olan biz mentalite olarak, yapı olarak böyle şeffaf bir dünyaya, paranın dijital bir yapı sistem üzerinde akmasına, cebimizde nakit taşımamaya, o sistemle her aşamada yani otobüse binerken de, bilet basarken de, vapura binerken de, ekmek alırken de, kahve alırken de, sinemaya giderken de ya da araba ya da ev satın alırken bunu kullanmaya hazır mıyız? Böyle bir dünyaya hazır mıyız? Devlet buna hazır mı? Bunun süreci nasıl işleyecek? Bunu şey yapmak lazım. Gayet olası. Nakitsiz bir dünyaya kesinlikle ilerliyoruz. Ama kripto parayla mı olacak? Yoksa işte şimdi kullandığımız gibi kredi kartları ya da mobil ödeme sistemleri gibi sistemler üzerinden mi olacak? Bu bir stratejik karar. Ama blockchain buna hazır.
Peki Bitcoin'in bankalar nezdinde ya da benzeri popüler kripto paraların diyeyim. Hep Bitcoin diyoruz da yani bir sürü de popüler kripto para var. Dash var yakın zamanda yine konuşulan. Ethereum diyoruz. O da yine değerlenen yatırım cinslerinden bir tanesi. Herhangi bir resmi bankada köşe başımızdaki veznede işlem görmeye başlaması mümkün olacak mı sence? Yani
teorik olarak mümkün.
Şimdi kayıt altına alınmasın, hükmedilmesin, bir merkezden yönetilmesin deniyor. Ama halka da inmesi için bankaya da gelmesi gerekiyor bir şekilde.
Şimdi şöyle bir şey var. Bankaya para yatırdığın zaman banka batsa bile o paranın ya da yaptığın yatırımın bir garantisi var. Kim tarafından? Devlet tarafından.
Evet.
Şimdi kripto para dünyasındaki mevcut birçok yapı yani Bitcoin gibi yapılarda işlemi yaptığın zaman yanlış bir işlem yaptıysan geri dönüşü yok. Kaybettiğin zaman ya da yok olduğu zaman geri dönüşü yok. Devletin buna garanti vermesi mümkün değil. Devlet vatandaşının menfaatini korur. Şimdi bu durumda vatandaşın menfaatini ne şekilde koruyacaksın? Yani bu bir soru işareti.
Evet.
Soru işareti olduğu için bankacılık sisteminin mevcut düzenleme ve regülatif yapılarına bunun uyum sağlaması için yani olmaz demiyorum ama zaman lazım, anlayışın değişmesi lazım, ara bağlantı yapılarının oluşması lazım. Bunun için gerçekten ciddi bir zamana ve şeye mentaliteye ihtiyacımız var. Bu Bitcoin için olur mu? Pek zannetmiyorum. Yani bence Bitcoin için olmaz. Hiçbir devlet kontrol edemediği bir şeyi mevcut finansal dolanım içerisinde önemli bir şey olarak konumlandırmaz. Kendine alternatif yaratmaz. Yani bunun sahibi kim bir kere? Bunu bilmiyoruz. Yani nereden çıktı bu fikir? Bunun arkasında kim var? Yani biraz komploya doğru gidecek olursak bakıyorum ben. Çin olumsuz bir şey açıklıyor. Amerika'dan olumlu bir şey geliyor. Rusya diyor ki biz bunu kesinlikle hiçbir zaman yasal olarak kabul etmeyeceğiz. Nasdaq diyor ki biz Bitcoin ile işlem yapabiliriz. Yani şimdi objektif olarak baktığın zaman o zaman bu biraz batı merkezli kontrollü bir şey mi acaba diyorsun. Olmaya da bilir. Ola da bilir. Şimdi bunu bir devlet ihtimaller üzerine hareket etmez. Bir devlet gerçek ve realite üzerinden hareket eder. Önünü görmek ister, kesin bilmek ister. Risk olan hiçbir şeyin içerisine girmez. Onun için bunun böyle bir resmi kanallara, bankalara ulaşması biraz zor. Ha şu olabilir. Bizim biliyorsun BDDK bir açıklama yaptı 2013 senesinde. Bitcoin dedi gayet riskli bir ticari araçtır dedi. Tamam mı? Ama çok risklidir yani risklidir. Ha şimdi böyle bir kanun çıkabilir belki, böyle bir düzenleme çıkabilir. Yani denilebilir ki kripto para dünyası bankacılık işlemleri olarak değerlendirilebilir. Ama şu şu şu şu koşullarda şeyden hariçtir, efendime söyleyeyim.
Devlet güvencesinin.
Devletin güvencesinin dışındadır. Mevcut var olan SPK ve DDK kanunlarıyla uyumlu değildir falan. Buradaki risk alan satan kişiye aittir. Ama o zaten şu anda işleyen bir düzen. Yani zaten şu anda böyle bir düzen var. Buna bankacılığın dahil olmasının bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Onun için yani bir de bir banka Bitcoin alıp satmakla ne elde edecek? Kar mı elde edecek? Zarar olduğu zaman ne olacak?
Ne olacak?
Bankanın evet. Üzerine önüne insanlar yığılırsa ne olur?
Sonuçta
falan.
Krediyi Bitcoin'e mi
evet
verecek?
Evet abi, hiç kimse bu riski almak istemez. Onun için bu risk şu anda bireylerin üzerinde. Ben de açıkçası çok riskli görüyorum ve buradaki yükselişi de şey bulmuyorum, mantıklı bulmuyorum. Yani bu bir mantıklı yükseliş değil, Bitcoin'in değerindeki yükseliş. Bir değeri var. Teknolojik itibariyle, yapısal itibariyle, insanların ona verdiği değer itibariyle, ama şu anda çılgınlık şeklinde seyrediyor. Yani onu mantıklı bulmuyorum. Ama bu almayın ya da alın demek değil.
Çok soru geliyor IOTA hakkında,
ya
ne düşünüyor,
şimdi şöyle,
nedir diye.
Bu soruların %99'u şey, IOTA hakkında ne düşünüyorsun, olumlu düşünüyorum, hemen alalım. Onu görmek için. Hiçbir şey düşünmüyorum. Tangle adında yeni bir teknoloji kullanıyor.
Nedir yani? Farkı
nedir? Blockchain'in türevi bir teknoloji. Biraz daha yapısı farklı. Tam ne blockchain ne blockchain değil. Yani böyle aralarda bir şey.
Yani arada nodlar var mı?
Nodlar var ama nodların işleyiş şekli farklı. Ondan sonra akış onaylama mekanizması, mutabakat sistemi biraz daha farklı. Hashgraph diye farklı bir sistem daha var mesela. O da blockchain değil ama blockchain vari bir yapı. Artacaktır. Bunların sayısı gelişecektir.
Yani bu yeni bir yöntem.
Yeni bir yöntem. Alternatif. Yeni bir yöntem üzerinde IOTA diye bir kavram. Ondan sonra tabii bunlar belli amaçlar için çıkıyor. Yani IOTA dediğim
yani
platform.
Yani Bitcoin gibi bu da bir platform.
Bir platform ama tabii Bitcoin'den çok daha gelişmiş. Yani bunların üzerinde işte uygulama çalıştırabiliyorsun. Başka işlemler için kullanabiliyorsun. Ondan sonra.
Ha, önü açık.
Tabii yani Ethereum da öyle mesela. Ethereum'un üzerinde akıllı sözleşmeler, smart contracts'lar çalışıyor. Yani Ethereum'u birçok şey için kullanabiliriz. İş dünyasının sorunlarını çözmek için kullanabiliriz. Hatta şöyle bir örnek vereyim sana. Bizim bugün dijital dünyada sosyal medya kanallarındaki en büyük problemimiz ne? Haberin güvenilirliği. Tamam mı? Bakıyorsun, Donanım Haber'den geldiyse ya da benzeri bir teknoloji kanalından geldiyse bu güvenilirdir diyorsun. Tamam mı? Ama Ali, Ahmet, Mehmet paylaştıysa tamam yani, doğru bile olsa haber güvenilirliği tartışılır ya da yalan haber olabilir. Sadece teknoloji dünyası için, birçok dünya
evet.
için. Şimdi farz edelim ki biz şöyle bir yapı kuruyoruz. Herkesin girip okuyabildiği ama doğruluğunu haber kaynaklarının onayladığı bir haber sistemi kuruyoruz. Tamam mı? Herkes girip içerideki veriyi okuyabiliyor ama içeriye veriye yazma izni bir haber kanalı olmayı gerektiriyor ve bir haber kanalı içeri bir veri attığı zaman da mesela en az 4 tane farklı haber kanalında bunu doğrulamış olması gerekiyor. Böyle bir yapı kuruyoruz. Şimdi bu yapıyı biz blockchain üzerinde kurmamız lazım çünkü yapı bunu gerektiriyor. Ya kendimiz nodlarımızı oluşturacağız ve bunu insanlara açacağız ya da gideceğiz bunu Ethereum üzerinde yapacağız.
Evet.
Zaten dünya üzerinde var olan bir blockchain. IOTA da böyle bir şey. Yani bu tarz çözümler sağlıyor.
O zaman
sağlıyor.
Şöyle diyebilir miyiz? Yani biz IOTA'da bir yatırım yapıyorsak eğer, aslında Twitter, Facebook gibi bir platforma yatırım yapıyoruz, Google
evet.
gibi.
Evet.
Üstünde bir şeyler geliştirilebilen, açık kaynak kodları olan, aynı zamanda bir değer üretilen bir şeye yatırım yapıyoruz.
Evet.
Ortaklarından biri oluyoruz yani aslında.
Evet.
Hisse senedi almak gibi aslında kripto parada biraz.
Gibi yani. Hisse
değişik
senedi
versiyonu.
Almıyorsun da kayıt
evet.
bir kayda yatırım yapmış oluyorsun. Ya şöyle, şimdi 1300 tane altcoin var. Bir sürü böyle blockchain'in dışında IOTA gibi son zamanlarda ortaya çıkan projeler var. Birincisi çok iyi okuma yapmak lazım. Yani projenin nedir proje?
Kim var arkasında?
Arkasında kim var? Nasıl bir geliştirme ekibi var? White paper diyoruz biz. O white paper'ın içerisinde projenin sayısal yapısı nasıl tanımlanmış, nasıl anlatılmış? Anlamıyorsan anlayan birine sorarak ondan sonra. Türkçe kaynakta ciddi sıkıntı var. Yani biz mesela Fintech İstanbul platformumuz var bizim orada ama biz finansal teknolojilere bakan yönüyle anlatıyoruz bunları. Hani orada mesela IOTA ile alakalı bir yorum bulamazsın ya da başka bir şeyle, Monero ile alakalı bir yorum bulamazsın. Bu tarz platformlar ki kuruluyor
mesela
son zamanlarda.
Mesela Ripple örneği veriyorlar.
Ripple mesela uluslararası para transferleri yapmak için ortaya çıkmış olan bir blockchain sistemi. O da bir platform. Ama kapalı bir platform. Oraya girebilmek için uluslararası para transfer sisteminin içerisinde oyuncu olman lazım.
Bir banka
lazım.
Falan olmak
banka
lazım.
Banka ya da bir finans kurumu olman lazım. İşte PayPal gibi bir şirket
yani
olman
ben giremiyorum.
Lazım. Yok biz giremiyoruz. Onlar oraya giriyorlar. Orada anlaşmalı yapılar kendi aralarında Swift sistemine bir alternatif. Yani Swift sisteminde buradan işte Almanya'ya para göndereceksin, dolar göndereceksin mesela. Önce Amerika'ya gidiyor, Amerika'nın merkezi evet. Onaylanıyor, ondan sonra Almanya'ya düşüyor falan. Uzun bir süreç, komisyon var, yüksek zaman gerektiriyor. Ripple buna alternatif. Yani Ripple'da iki banka kendi arasında tak diye transferi güvenilir bir sistem üzerinden yapabiliyor. Yavaş yavaş gelişiyor şu anda. Türkiye'de de Akbank buna şey yaptı. Bu sistemin içerisine girdi. Şimdi üzerinde işlemleri test ediyorlar. Yani velhasılı kelam burada bir şeye yatırım yapacaksan abi. Bir yerden bir daire alacaksan, bir araba alacaksan tamam mı? Araştırıyorsun. Donanım haber forumları niye var?
Evet,
deli gibi insanlar her şeyi soruyorlar. Bir klavye alacağız ama orası mı böyle bu kadar kaç tuş basımı var işte LED'i var mı yok mu pili ne kadar gidiyor falan. Yani abi kripto para diyorsun yani bir kavrama yatırım yapacaksın. Araştıracaksın forumlarına bakacaksın okuyacaksın. Benim bir insanoğlu insan evladı olarak hepsi hakkında detaylı bilgi sahibi olmam mümkün değil. Ben daha çok mantığı nasıl sistem nasıl işliyor bunu insanlara anlatmak blockchain dünyasının gelecekte sadece kripto paralar için değil, çok farklı alanlar için kullanılabileceğini göz önüne sunmak ve buradan şirketlerin de nasıl kendilerine dersler çıkartabilir, bunlara odaklanıyoruz biz. Tabii ki bu içerisinde, akış içerisinde Bitcoin gibi ve türevi, bir takım Ethereum gibi yapılarında şeylerini biliyoruz, inceliklerini biliyoruz. Ama hepsinin inceliklerini bilmek için ne okumaya zaman var, ne çalışmaya zaman var. IOTA'yı satın almak isteyen arkadaş, IOTA özelliği için değil, hepsi için. Oturacaklar, derslerini çalışacaklar, araştıracaklar ama şeylere kapılmayacaklar. Yani o bir hype var böyle tamam.
Allah Allah.
Mesela bak bakalım.
Şu an 16 bin dolar diyen var.
16 bin dolar Bitcoin'dir. Şimdi ben bakacağım burada bir fiyatları takip ettiğim bir yer var. Bunun içinde şey de IOTA da var. Bak geçenlerde 5 küsür dolardı. Hatta bazı arkadaşlar nerede işte şeyciler ondan sonra blockchain'ci arkadaşlar çıktı zıpladı hopladı falan gibi böyle şeyler de yaptılar. Ondan sonra bak şimdi düştü 3 dolarlara düştü bugün 4.2 dolar. Yani bu 5 sene sonra değil belki 1 sene sonra 500 dolar da olabilir. Ya Ahmet abi böyle demişti almamıştık ondan sonra Ahmet abinin Allah cezasını versin de diyebilirler tamam mı? Ben alırım abi süper bir şey derim. Ondan sonra gelecek
evi
görüyorum.
Evi satar yatırır.
Tamam mı? Adam gider 2000 dolarlık alır. Tek yatırımı odur. 2000 dolarım gitti evlenecektim ben o parayla. Ceviz param da benim. Yaktı Ahmet abi beni de diyebilirler. Tehlikeli. Onun için ben alın almayın demiyorum. İyi araştırın. Riske atabileceğiniz parayla yatırım yapın. Uzak
gittiğine
kalmasınlar. Ama bak kesinlikle insanların uzak kalmasını tavsiye etmiyorum. Bitcoin alsınlar. Cüzdan kursunlar. Private key'yi yönetsinler, transfer etsinler, kaybetsinler, nasıl kaybediliyormuş, nasıl yanılıyormuş, nasıl üzülünüyormuş, onları görsünler, deneyim kazansınlar, teknoloji nasıl çalışıyor onu araştırsınlar, kendilerini bu alanda geliştirsinler. Bak Türkiye'de şu anda 10 tane blockchain developer yok. 10 tane. Tamam mı? Hadi Mesut, 8 milyon dolarımız var abi, bir proje için şuraya yatırıyoruz diyelim, 10 tane developer aramaya çıkalım, yok. Emin ol ki. 5-6 tane zor bulursun, onlar da doludur. Blockchain development konusunda yazılım bilgisi olanlar, temeli olanlar ya da öğrenmeye isteği olanlar kendilerini geliştirsinler. Hyperledger diye bir platform var. Linux Foundation'ın, Linux Vakfı'nın geliştirdiği, IBM'in desteklediği. Ethereum var. Corda var. Gerçi Corda'yı kullanamazlar ama Ethereum var. Bunları kullansınlar, baksınlar, araştırsınlar. Yazılım dilleri, kayıtları, bir Hello World yapmaya çalışsınlar. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu yaparlarsa tamamen para kazanabilecekleri bir gelecek yaratırlar kendilerine. Öbür türlü çok büyük bir risk satın alırlar. O riski kaybettirir de kazandırabilir de. O riski ben almam yani. Şu yaştan sonra en azından almam.
Abi ağzına sağlık.
Sen de sağ ol.
Şöyle ki ben bu konularda çok okudum. Aha. Çok araştırdım. Program da yaptık. Ama sen gelene kadar hala daha yerleşmemiş bazı taşlar vardı. Şimdi hepsi böyle cuk oturdu.
Sağ
bundan
ol,
sonra ben
ederim.
De... Eğer çağrın olursa sunumlarınızı katılalım. Hocamızdan öğrendiklerimizle sunumlarda sizlere katkı sağlayabilirim diyebiliyorum.
Olur.
İzleyenlerimizden de çok yararlı oldu. Çok teşekkür ederiz diyenler var. Bilgi yoğun olunca bazı arkadaşlarımız bir yerden sonra kopabilmişler. Olabilir. Yayını baştan izlerseniz ben eminim ki olayı çözeceksiniz. Bu tabii ki tek şu anda bu yayında olacak iş de değil. Abi senin yaptığın sunumlar da var. Gelip izleyebiliyorlar. Nereden izleyebilirler onu da söyleyeyim. Yani şimdi burada tabii ki bizim elimizdeki yapı gereği Ahmet abi şey yapamıyor. Şu slaytı gösteremiyor. Sizin elinize bir doküman veremiyor. Böyle anlatımını kolaylaştırsın, anlamanızı kolaylaştıracak bir sürü materyale de sahip aslında. Bunları görebilecekleri, seni oturup uzun uzun tek başına dinleyebilecekleri neresi var şu an en yakında?
Şimdi iki tane şey var. Birincisi benim düzenli sunumlarım oluyor. Kurumlara gelemezler özel şirketlere ama üniversitelerde, konferanslarda konuşmalarım oluyor. Oralara gelebilirler.
Var mı yakın zamanda hemen şurası diyebileceğim bir yer?
Public bir şey yok şu anda. Önümüzdeki en azından Aralık sonuna kadar yok. Olursa da hani nereden görebilirler? Benim Twitter hesabımdan
evet,
ben bunları
duyuruyorum. Ahmet Usta olarak arattığınızda zaten bir kişi
evet.
çıkıyor şu an.
İkincisi zaten çok basit. Ahmet Usta zaten evet. Twitter username'im. İkincisi bizim bir eğitimimiz var. Fintech İstanbul'la birlikte yaptığımız 6 saatlik bir blockchain eğitimi. Orada bu işin hiçbir teknik bilgisi olmayan bir insana bile sıfırdan mantığını önce anlatıyoruz. Yapısını anlatıyoruz. İşte dünyanın ilk offline blockchain development kitimiz var. Biraz önce o anlattığım etiket ve ip şeyi vardı ya, o bir kit olarak onu dağıtıyoruz. Başlayacağız daha doğrusu. İlk defa önümüzdeki hafta işte eğitimde olacak. O kitle blockchain mantığını bir uygulamalı anlıyorlar. Ondan sonra bu işin geleceği nereye gider? Ne olabilir? Hangi alanlarda kullanılıyor? İşin temel felsefesini bitirdikten sonra bir blockchain uygulaması nasıl çalışıyor? Bitcoin nasıl çalışıyor? Kuralları nedir? Onları gösteriyoruz. Sonra platformları anlatıyoruz. Velhasıl bir kelam 6 saatlik bir eğitimle bunları aktarıyoruz katılımcılara. Ücretli bir eğitim. Ama çok anormal bir ücreti yok. Ve şey yani biz eğitimi duyurduktan böyle zaten 10 gün sonra falan kontenjan dolmuş oluyor. Her ay düzenli o eğitimi yapacağız.
Peki nereden ulaşıyorlar biletlere? Yer bilgisine?
fintechistanbul.org. Zaten Fintech İstanbul diye aratırlarsa şeyde Google'da.
Çıkıyor.
İlk sırada biz çıkıyoruz. Oradaki biz sitede duyurusunu yapıyoruz. E-mail listesine üye olabilirler. Spam yapmıyoruz. Ama maillerimizde böyle bir eğitim olacağı zaman duyuruyoruz. Bir de her hafta finansal teknolojiler dünyasında olup bitenlerle ilgili bir tane özet mail gönderiyoruz. Ben tavsiye ederim yani genç arkadaşlarımız, bu alana ilgi duyan arkadaşlarımız, bu dünyada gerçekten yetenekli, kabiliyetli, kendini yetiştirmiş insanlara ihtiyaç çok büyük. Bankalar fellik fellik bu insanları arıyor, finans kurumları fellik fellik bu insanları arıyor. Finans teknolojileriyle alakalı yeni girişimlerin böyle insanlara ihtiyacı var. Hem siteyi takip etmelerini hem de oradan da bu eğitimlerden haberdar olabilirler.
Evet, zaten bilgileri de aldınız. Bu programı baştan birkaç kere izlerseniz ben eminim ki yine bayağı bir bilgi sahibi olacaksınız. Tekrar çok teşekkürler. Vakit ayırdın, geldin, bilgilerinden yararlanma fırsatı verdin bizlere.
Burada. Gerçi buraya ulaşmak çok zordu Mesut.
Öyle gerçekten.
İstanbul'da akşam trafiğinde yani bana yüzüğü verip git Mordor'da onu at desen daha bile kolay olabilirdi.
Ne yazık ki trafiğin öyle bir şey var, etkisi
hiç
var.
Hiç sorun değil, çok keyifli oldu.
Ama vakit ayırdın, geldin. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Mesut Çelik'le Canlı'da aslında tematik yayınlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün Ahmet Usta ile beraber Bitcoin üstüne konuştuk. Konuklarımız yanında yani sevip takip ettiğiniz, tanımak, yakından tanımak istediğiniz konuklarımız yanında artık bundan sonra bilgilendirici yayınlar da yapacağız bu şekilde. Lütfen hangi konuya meraklıysanız, hangi konuda yetkili birini, bilgili birini görmek istiyorsanız bunları da bize yazın. Yorumlar kısmını yazabilirsiniz, e-post atabilirsiniz, Twitter'dan bana yazabilirsiniz. Biz bunları mutlaka değerlendiriyoruz. Takipte kalmak istiyorsanız, bu canlı yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız tabii ki bildirimler açabilirsiniz, kanalımızı üye olabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmayıp arada donanımhaber.com'u ziyaret ederek de bu konular hakkında bilgi alabilir, yaptığımız yayınların tekrarlarını izleyebilirsiniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, bizlerle beraber vakit geçirdiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.